Kış Bahçesi, Kristin Hanna, 6. Ayrım. Beklediği gibi derginin ofisleri kapalıydı. Bu yüzden editörüne bir mesaj bıraktı ve Zambiya'daki Kobe River Lodge'dan onu arayacağına söz verdi. Sonra o ve Danny, kırık dökük eski Land Rover'a bindiler. Kaokoveld'in o ay ışığı manzarasından geçerek güneye gitmekte olan bir uçağa bindiler. Akşam olduğunda Kobe River Lodge'da kendi özel verandalarında güneşin karşı kıyıda bulunan bir fil sürüsü üzerinde batmasını izliyorlardı. Birkaç yüz metre ötede aslanlar uzun boylu otların içinde avlanırken onlara cin tonikler servis ediliyordu. Artık eskimiş olan bikinisini giymiş olan Nina, iki kişilik lüks şezlonga uzandı ve gözlerini kapadı. Gecede belirsiz bir su, kuru ot ve yakıcı güneşin altında pişmiş toprak ve taş kokusu vardı. Haftalardır ilk kez çok kısa kesilmiş siyah saçları temizdi ve tırnakların altında hiç kırmızı toprak yoktu. Tam bir lüks. Danny'nin odadan geçerek balkona doğru geldiğini duydu. Her adımdan önce neredeyse duyulmaz bir şekilde hafifçe duraklamıştı. Angola'da bir kurşunla yaralanmış olan sağ ayağını destekliyordu. Bu onu rahatsız etmiyormuş gibi davranıyor ve insanlara hiç acı duymadığını söylüyordu. Ama Nina aldığı hapları ve bazen uyuyacak rahat bir pozisyon bulamadığını biliyordu. Nina onun vücuduna masaj yaptığında Danny bunu istememiş olmasına rağmen bu bacak için çok daha fazla çaba harcıyordu ve bunu yaptığını inkar ediyordu. Yanında duran tik ağacından yapılmış masaya iki bardak koyarak "Al bakalım," dedi. Danny'ye teşekkür etmek için yüzünü çevirdi ve bir bakışta birçok şeyi fark etti. Bir cin tonik getirmemişti. Bunun yerine kocaman bir bardağa sek tekila koymuştu. Bardağın içinde neredeyse bir su bardağını dolduracak kadar çok tekila vardı. Tuzu unutmuştu ve en kötüsü gülümsemiyordu. Nina doğruldu. Sorun nedir? Belki önce bir içki içsen daha iyi olur. Bir İrlandalı size önce bir içki içmenizi söylediğinde kötü haber gelecek demekti. Şezlonga yanına oturdu. Nina ona yer açmak için yana doğru kaydı. Şimdi gökyüzünde yıldızlar vardı ve solgun gümüşü parlaklıkta onun sert hatlarını ve çökmüş yanaklarını, mavi gözlerini ve kıvırcık saçlarını görebiliyordu. Tam o anda çok üzgün göründüğünde ne kadar güldüğünü ve gülümsediğini fark etti. Güneşin kavurucu sıcağında toz dumandan boğulurken veya havada silahlar patlarken bile her zaman gülümseyebiliyordu. Şimdi hariç. Ona küçücük sarı bir zarf uzattı. Telgraf. Sen okudun mu? Elbette hayır ama bu iyi bir haber olamaz, öyle değil mi? Dünyanın her tarafındaki gazeteciler, yapımcılar ve foto muhabirleri telgrafları bilirdi. Bir uydu telefonu ve internet çağında bile aileniz size kötü haberi bu yolla iletirdi. Zarfa uzanırken elleri titriyordu. Telgrafın Sylvie'den geldiğini görünce ilk düşüncesi "Tanrı'ya şükür" olmuştu. Ama telgrafı okurken bu rahatlama yok oldu. Nina, babam bir kalp krizi geçirdi. Meredith durumun kötü göründüğünü söyledi. Sylvie. Başını kaldırıp Danny'ye baktı. Babam, hemen gitmem gerek. İmkansız aşkım dedi usulca. Buradan kalkan ilk uçak sabah saat 6'da. Johannesburg'dan Seattle'a gitmek için biletlerimizi alırım. En iyisi oradan arabayla gitmek mi olur? Biz? Evet, senin yanında olmak istiyorum Nina. Bu o kadar kötü mü? Buna nasıl cevap vereceğini, ne söyleyeceğini bilmiyordu. Avuntu için insanlara bel bağlamak ona hiç doğal gelmiyordu. İstediği son şey birine onu incitecek gücü vermekti. Annesinden öğrendiği tek şey kendini korumaktı. Bu nedenle bu gibi zamanlarda her zaman yaptığı şeyi yaparak pantolonunun düğmelerine uzandı. Beni yatağa götür Danny Flynn, bu geceyi atlatmama yardım et. Bu bekleyişi tarif etmek için akla gelen sonsuz kelimesiydi. Ama bu yalnızca Meredith'in son kelimesini düşünmesine yol açıyor, Bu da ona ölümü düşündürüyor, bastırmaya çalıştığı bütün duygular su yüzüne çıkıyordu. Her zamanki başa çıkma yöntemi, kendini meşgul etmek, şimdi işe yaramıyordu. Bunu denemişti. Sigorta bilgilerine gömülmüş, kalp krizini ve sonrasında hayatta kalma oranlarını araştırmış ve ülkedeki en iyi kardiyologların bir listesini çıkarmıştı. Kalemini elinden bıraktığı anda ya da gözünü ekrandan ayırdığında üzüntüsü derhal geri geliyordu. Gözyaşları sürekli olarak gözünün arkasında basınç uyguluyordu. Şimdiye kadar buna rağmen gözyaşlarının akmasını engellemişti. Ağlamak kendi kendine alt etmekti ve o vazgeçmeyi reddediyordu. Bekleme odasındaki akvaryum içindeki bulunan renkli balıklara bakarak kollarını sıkıca kavuşturdu. Bazen eğer şanslıysa balıklardan biri gerçekten dikkatini çekiyor ve kısacık bir an için babasının ölüyor olabileceğini unutturuyordu. Jeff'in arkadan yaklaştığını hissetti. Halıda ayak seslerini duymamış olmasına rağmen orada olduğunu biliyordu. "Mer," dedi usulca, ellerini onun omzuna koyarak. Meredith onun ne istediğini biliyordu. Meredith'in ona yaslanmasını ve sarılmasına izin vermesini. Meredith'in bir parçası da bunu istiyor ve böyle teselli edilmeyi arzuluyordu aslında. Ama daha büyük bir parçası, aldığı her nefesle umuda tutunmaya çalışan o parça, yumuşamaya cesaret edemiyordu. Onun kollarında kontrolünü kaybedebilirdi ve bu ne işe yarayacaktı? "Sana sarılmama izin ver," dedi kulağına. Başını salladı. Jeff bunu nasıl anlamamıştı? Babası hakkında ona tüketen bir şekilde endişeleniyordu. Sanki göğsünün derinliklerinde bir bıçak saplanmış, kemik ve kaslarını yararak geçmiş, sivri ucu kalbine dayanmış bir şekilde bekliyordu. Yapılacak yanlış bir harekette bu nazik organ delinecekti. Arkasında Jeff'in iç çektiğini duydu. Vazgeçmişti. "Kız kardeşinle bağlantı kurabildin mi?" "Bırakabileceğim her yere mesaj bıraktım. Nina'yı bilirsin. Burada olabildiğinde burada olur." Yeniden saate baktı. "Bu kahrolası doktorun işi neden bu kadar uzun sürdü? Bize bir rapor veriyor olması gerekir. 10 dakika içinde bölüm başkanını arıyorum." Jeff bir şey söylemeye başladı. Doğrusunu söylemek gerekirse onu neredeyse hiç dinlemiyordu. Kalbi o kadar hızlı atıyordu ki bu yüksek sesten pek fazla bir şey duyamıyordu. Ama Jeff söylediklerini bitirmeden bekleme odasının kapısı açıldı ve doktor Watanabe göründü. Bir anda Meredith, Jeff ve Anne bir araya geldiler ve doktora doğru yürüdüler. "O nasıl?" diye sordu annesi, bütün odada duyulan bir sesle. Böyle bir zamanda sesinin bu kadar güçlü çıkması nasıl mümkün olabilirdi? Sadece aksanının ağırlığı üzgün olduğunu gösteriyordu. Bunun dışında her zamanki gibi sakindi. Doktor Watanabe kısa bir an zorlukla gülümsedi ve "İyi değil, ameliyata götürülürken ikinci bir kalp krizi geçirdi. Hayata döndürmeyi başardık ama çok güçsüz," dedi. "Ne yapabilirsiniz?" diye sordu Meredith. "Yapmak mı?" dedi Doktor Watanabe kaşlarını çatarak. Gözlerindeki acıma korkunçtu. "Hiçbir şey. Kalbindeki hasar çok büyük. Şimdi sadece bekleyeceğiz. Ve bu geceyi atlatmasını umut edeceğiz." Jeff kolunu Meredith'in beline doladı. "İsterseniz onu görebilirsiniz yoğun bakım ünitesinde. Ama teker teker, tamam mı?" dedi Doktor Watanabe, annesini dirseğinden tutarak. Meredith koridorda ilerleyen annesini izlerken detaylar diye düşündü. Detaylara odaklan, bunu düzeltmenin bir yolunu bul. Ama bunu yapamadı. Anılar gözünde canlandı. Çok yakında hatırlamayı bekliyorlardı. Babasının ortaokuldaki jimnastik karşılaşmalarında tribünde olduğunu, utandırıcı bir coşkuyla tezahürat yaptığını, düğününde birlikte damada doğru yürürken apacık bir şekilde ağladığını gördü. Daha geçen hafta onu bir kenara çekmiş ve "Hadi gidip birkaç bira içelim. Meryl Doodle'da sadece ikimiz, tıpkı eskiden yaptığımız gibi," demişti. Ve Meredith onu atlatmış ve ona bunu çok yakında yapacaklarını söylemişti. Eşyaları kuru temizleyiciye bırakmak gerçekten de bu kadar önemli miydi? Sanırım kızları aramamız gerek, dedi Jeff. Onları eve getirmeliyiz. Bunu söylediğinde Meredith içinde bir şeylerin parçalandığını hissetti ve bunun mantıksız olduğunu bilmesine rağmen bunu söylediği için Jeff'ten nefret etti. Jeff çoktan vazgeçmişti. Meğer onun kollarına çekti ve ona sarıldı. "Seni seviyorum," diye fısıldadı. Meredith dayanabildiği kadar onun kollarında kaldı ve sonra yavaşça uzaklaştı. Hiçbir şey söylemeden, yüzüne bile bakmadan annesini takip etti. Kendini bu sade ve kalabalık YBÜ'de, dipnot, yoğun bakım ünitesi, bütünüyle ve tehlikeli bir şekilde yalnız hissediyordu. Mavi doktor önlüğü giymiş insanlar görüş alanına girip çıkıyordu. Ama onun gözleri sadece babasını görüyordu. Babası dar bir yatakta, her tarafı tüpler, serumlar ve makinelerle çevrilmiş bir halde yatıyordu. Yanında annesi nöbet tutuyordu. Şimdi bile kocası hayatı çok ince bir ipliğe bağlı olarak yatarken bile, tuhaf, neredeyse cüretkar bir biçimde sakin görünüyordu. Duruşu mükemmeldi ve eğer ellerinde bir titreme varsa bunu algılamak için bir sismolog olmak gerekirdi. Meredith gözlerini sildi. Bu ana kadar gözyaşlarının aktığının farkına varamamıştı. Mümkün olduğu kadar uzun süre orada bekledi. Doktor teker teker demişti ve Meredith kurallara karşı gelen kişi olmayacaktı. Ama en sonunda buna dayanamadı. Ona gitti, yatağının ayak ucunda durdu. Makinelerin çıkardığı sesler kulağa anlamsız bir şekilde yüksek geliyordu. "O nasıl?" Annesi derin bir şekilde içini çekti ve uzaklaştı. Meredith annesinin doğrudan herhangi bir pencereye gideceğini ve tek başına karlı geceye bakacağını biliyordu. Genellikle annesinin yalnız kalmayı bu kadar sevmesi Meredith'i sinir ederdi. Ama şimdi bunu umursamıyordu. Babasıyla yalnız kalmak istiyordu ve bir defalığına annesini sert bir biçimde yargılamadı. Herkes kendine özgür bir biçimde kırılıyor ve yine öyle ayakta kalıyordu. Elini aşağıya uzattı ve babasının eline dokundu. "Hey, baba," diye fısıldadı. Gülümsemek için elinden geleni yapmaya çalışarak. "Benim, Mare Doodle'ın. Buradayım ve seni seviyorum. Konuş benimle baba." Aldığı tek cevap, kar hafifçe yağarken ve dışarıdaki ışığın altında dans ederken cama vuran rüzgardı. 3. Nina, Johannesburg Havaalanı'nın şaşırtıcı karmaşıklığında öylece durdu ve başını kaldırıp Danny'ye baktı. Onun kendisiyle birlikte gelmek istediğini biliyordu ama nedenini anlamıyordu. Şu anda ona verecek bir şeyi, hiç kimseye verecek bir şeyi yoktu. Sadece gitmesi, gitmiş olması, evde olması gerekiyordu. "Bunu tek başıma yapmalıyım." Onu incittiğini görebiliyordu. "Elbette öyle yapmalısın," dedi Danny. "Üzgünüm." Oldukça bronzlaşmış elini uzun, dağınık siyah saçlarının arasında gezdirdi ve Nina'nın aniden keskin bir nefes almasına neden olacak kadar güçlü bir ifadeyle ona baktı. İşte bu işe yaramıştı. O bakış Nina'yı derinden etkilemişti. Danny yavaşça uzandı, sanki ikisi yalnızmış, diledikleri kadar boş vakte sahip iki sevgiliymiş gibi onu kollarına çekti. Çok derin ve şehvetli, gücüyle neredeyse ilkel sayılacak bir öpücükle onu kavradı. Nina kalp atışlarının hızlandığını hissetti ve yanaklarına ateş bastı. Buna rağmen bu tepki çok anlamsızdı. O yetişkin bir kadındı. Korkmuş bir bakire değildi ve seks şu anda aklındaki en son şeydi. "Bunu hatırla aşkım," dedi geri çekilerek ama gözlerini ondan ayırmadan. Bu bir an için neredeyse üzüntüsünü azaltan, yükünü hafifleten bir öpücüktü. Az daha bir şey söyleyecekti, az daha fikrini değiştirecekti ama henüz kelimenin başlangıcını bile bulamadan o sırtını dönüp uzaklaşmış ve gitmişti. Bir dakika kadar orada öylece durdu. Neredeyse dona kalmıştı. Sonra yerden ayağının yanında duran sırt çantasını aldı ve yürümeye başladı. 34 saat sonra kiralık arabasını karanlıkta, karla kaplı hastane otoparkına park etti ve çok geç kalmamış olmak için dua ederek bu kıtalar arası uçuşun her saatinde yaptığı gibi içeriye koştu. Kız kardeşini 3. kattaki bekleme odasında tropik balıklarla dolu, anlamsızca neşe saçan bir akvaryumun yanında bir nöbetçi gibi dururken buldu. Nina durdu. Birdenbire bir şey söylemekten korkmuştu. Onlar her zaman olayların üstesinden farklı şekilde gelmişlerdi. O ve Meredith. Küçük birer kızken bile. Nina çok sık düşmüş ve tekrar ayağa kalkmıştı. Meredith dikkatli hareket ederek nadiren dengesini kaybetmişti. Nina bir şeyleri kırmıştı. Meredith onları bir arada tutmuştu. Nina'nın şimdi buna ihtiyacı vardı. Kız kardeşinin onun ayakta tutmasına ihtiyacı vardı. "Mer," dedi usulca. Meredith ona doğru döndü. Aralarındaki bekleme odasının uzunluğu ve tepedeki kötü floresan ışıklarıyla bile Nina kız kardeşinin ne kadar bitkin ve yorgun olduğunu görebiliyordu. Meredith'in genellikle kusursuzca şekillendirilmiş olan kestane kahverengisi saçları darmadağındı. Hiç makyaj yapmamıştı ve makyaj olmadan kahverengi gözleri onun solgun yüzü için çok büyük görünüyordu. Ağzı renksizdi. "Buradasın," dedi ona doğru ilerleyip Nina'yı kollarına alarak. Nina geri çekildiğinde sendeledi, soluğu biraz düzensizdi. "O nasıl?" "İyi değil. Büyük ikinci bir kriz daha geçirdi. Önce onu ameliyat etmeye çalışacaklardı. Ama şimdi bu ameliyattan sağ çıkamayacağını söylüyorlar. Çok fazla hasar var. Doktor Watanabe, babamın bu hafta sonunu çıkaramayacağını düşünüyor. Ama ilk geceyi atlatacağını da düşünmüyorlardı." Nina bunun acısıyla gözlerini kapadı. Tanrı'ya şükür, onu görmek için zamanında eve gelmişti. Ama şimdi onu nasıl kaybedebilirdi? Babası onun temeli, kuzey yıldızıydı. Her zaman onun eve gelmesini bekleyen tek insandı. Yavaşça gözlerini açtı ve yeniden kız kardeşine baktı. "Annem nerede?" Meredith yana çekildi. Ve işte oradaydı. Ucuz kumaşla kaplanmış sandalyede oturan beyaz saçlı güzel bir kadın. Oradan bile Nina annesinin ne kadar kontrollü ve ürkütücü bir şekilde kendi kendine yeten biri olduğunu görebiliyordu. En küçük çocuğunu karşılamak için ayağa kalkmamıştı. Onun olduğu tarafa doğru bakmamıştı bile. Aksine gözlerini dikmiş dosdoğru karşıya bakıyordu. Onun bu ürkütücü mavi gözleri cildinin solgunluğu karşısında parlıyor gibiydi. Her zamanki gibi örgü örüyordu. Muhtemelen 300 kazakları ve battaniyeleri vardı. Her biri düzgünce katlanmış, yığınlar halinde çatı katında duruyordu. "O nasıl?" diye sordu Nina. Meredith omuzlarını silkti. Nina bu hareketin ne anlama geldiğini biliyordu. Annelerini kim anlıyordu ki? Onlara yabancıydı, anlaşılmazdı. Ve Tanrı biliyor ya, bunu denemişlerdi. En çok da Meredith. Yılbaşı oyununun oynandığı o geceye kadar, bütün o yıllar önce, Meredith hevesli küçük bir köpek yavrusu gibi fark edilmek için yalvararak annesinin peşinden gitmişti. O küçük düşürücü geceden sonra kardeşi geri çekilmiş, mesafesini korumuştu. O zamandan bu zamana hiçbir şey değişmemiş, bir yumuşama da olmamıştı. Aksine aralarındaki mesafe artmıştı. Nina bunun üstesinden farklı bir şekilde gelmişti. Yakınlık kurma konusunda daha önceden umudunu kesmiş ve annesinin yalnızlığını kabul etmeyi seçmişti. Birçok yönden o ve annesi birbirlerine benziyorlardı. Babası dışında kimseye ihtiyaçları yoktu. 6. ayrımın sonu. Sayfa no 60. Devamı 7. ayrımda.